Birçok kez imanlar olarak birçok ayetler, ilahiler, kutsal yazılarla ilgili sözler okuyoruz. Amin diyoruz. Kimimiz yeni, kimimiz eski imanlarız. Süreç açısından. Defalarca belki kutsal kitabın özellikle bazı bölümlerini okuduk, biliyoruz. Ama çoğu zaman unutuyoruz. Nasıl unutuyoruz biliyor musunuz? Eylemlerimizde olmadığını görüyoruz. Düşüncelerimizde var ama eylemlerimizde o sözler yok. İlk önce kendim için de bunu söylüyorum. O yüzden sevgili kardeşlerim, gerçekten bugünkü vaazımın konusu şu, ismi şu daha doğrusu. Taşı çekin. İsa biliyorsunuz Lazar'ı ölümden diriltti. Değil mi? Biraz sonra o bölüme uzun uzun bakacağız. Ve İsa yüksek sesle bağırdı. Bunu bugün çok tekrarlayacağım. Taşı çekin. Taşı çekin. Bunu ilk duyduğumda bir film, İsa ile ilgili film izliyordum bundan 2 ay önce. Bunu yazmaya karar verdim. Yani bundan bahsetmeye karar verdim aslında. Yani yazdığım bir şey yok çünkü zaten kutsal kitap ayetlerini kullanıyorum. Ama dillendirmeliyim diye düşündüm. Benim için çünkü çok önemliydi. O zaman kendi yüreğime baktığımda, kendi iç varlığıma baktığımda yüreğimde büyük taşların olduğunu gördüm. Sözü duyuyordum. Sözü biliyordum. Zaman zaman da işte paylaşım yapmaya çalışıyorum. Hatta birilerinin ricasıyla televizyonda bile konuşmaya başladım. Ama görmem gereken şeyler vardı. Ama o taş o kapıdan, o mağaranın önünden çıkmadıkça, o gün hani Lazar'ın dışarı çıkması gibi, değil mi? Çıkmayacaktı benim düşüncemde dışarı. Yenilenmeyecekti. O yüzden eski ayetten İsa Mesih bir alıntı yapıyor. Bunu Pavlus da Elçilerin İşlerinin son bölümünde söyledi. Orada da görebilirsiniz. Müjdeyi paylaşırken İsa ile ilgili gerçeği halka, ferisilere ya da inanmayanlara anlatırken ben onun en kısasını seçtim. Matta 13:14'te Efendimiz İsa şöyle söylüyor. Diyor ki 700 yıl öncesine referansta bulunuyor Yaşaya peygambere ve şöyle diyor. Böylece Yaşaya'nın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Şimdi sen bunu bize mi söylüyorsun diyorsanız, evet, kendime ve sizlere ve herkese söylüyorum. Çünkü dürüst olursak, evet bu söz İsa Mesih'e iman etmeyenlere söylenmiş bir sözdür. Ama eğer 7 kiliseye yazılan mektuba, Pavlus'un Galatyalılara yazdığı mektuba, Pavlus'un Korintlilere yazdığı mektuplara bakarsanız, ciddi anlamda, değil mi? İmanlara uyarı var. Aslında çoğu mektup İsa'ya iman etmeyenler için değil, İsa'ya iman etmiş için olanlar yazıldı zaten. Uyarmak ve teşvik etmek ve yüreklendirmek için. O yüzden duymakla işitmek çok farklı şey. Görmekle anlamak, bakmak çok farklı şey. Yüreklerimizdeki o taşlar bugün hani gerçekten burada Tanrı aramızda kutsal ruh aracılığıyla konuşuyor, kutsal yazılardan, peygamberlik sözleriyle konuşuyor, sakin olmamız, lütufla yıkanmamız, çünkü Tanrı'nın lütfu yoksa o taşlar yüreklerimizden kalkmayacak sevgili kardeşler. Peki o zaman bugün sizlerle paylaşmak istediğim konuya gelirsek, uzun bir bölüm, ben genelde böyle hani uzun bölüm alıp paylaşmam ama bugün bunu okumak istedim size. Çünkü kilisenin amacı budur. Pavlus insanlara yazarken onlara hatırlatmak istedi. Tekrar tekrar size yazıyorum ve konuşuyorum ama bu beni usandırmıyor. Çünkü sizin için iyidir dedi Pavlus. Burada kendimi Pavlus yerine koymuyorum. Ama hatırlamamız gereken Tanrı sözünden gerçekler var sevgili kardeşlerim. Duymamız gereken. O zaman Yuhanna 11:3-45'te o arayı paylaşacağım. İsa'nın Lazar'ı dirilttiği hikayeyi okuyacağım buradan. İki kız kardeş vardı biliyorsunuz, Marta ve Meryem. İsa'ya hizmet eden, ona yakın olmak isteyen ayaklarının dibinde durmak, ondan hoşnut olmak isteyen, sakince. Rab onları severdi. Daha önce evlerinde onları ziyaret etmişti. Başka bir bölümde görebilirsiniz. Ve şöyle dedi. Zaten buradan da anlıyoruz. İsa'ya Rab sevdiğin kişi hasta diye haber gönderdiler. Daha önce tanıdığını buradan da anlıyoruz. Sevdiğin kişi hasta. O zaman yetiş. Neden? Neden İsa'dan hasta olan kişi için yardım istiyorlar? Çünkü çok net biliyoruz ki İsa insanlara şifa veriyordu. Amin. Körlerin gözünü açıyordu. Kötü ruhları kovuyordu. Ölüleri diriltiyordu. Dul kadının oğlunu diriltti. Değil mi? Genç kızı, küçük kızı diriltti. Değil mi? Hani kendi dirilişini. Lazar'ı diriltti. Biraz sonra bakacağız. Büyük mucizeler yapıyordu. Hatta ne diyordu kutsal yazılarda elçiler? O kadar çok şey yaptı ki yazmaya kalksaydık kitaplar dünyaya sığmazdı. Hani mecazi bir anlam var belki ama ne kadar çok şey yaptı ortada. Daha bu kitapta yazılı olmayan birçok şey yaptı diyor kutsal yazılar İsa Mesih ile ilgili. 3 yıllık hizmeti döneminde. 3 yıllık. O yüzden bu iki kız kardeş sevdiğin kişi yani Lazar hasta. Sen gelirsen el koyup dua edersen o zaten iyileşir. Buna iman ediyorlar. Bundan eminler. Bu yüzden acele ediyorlar. Yuhanna devam ediyor İsa. Ayetleri söylemeyeceğim. İsa bunu işitince bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Tanrı'nın yüceliğine, Tanrı oğlunun yüceltilmesine hizmet edecek dedi. Amin. Demek ki bazen hastalıklar Tanrı'nın adının yüceltilmesi için hizmet ediyorlarmış İsa'ya. Tanrı oğlunun yüceltilmesine. Biz genelde hastalıklardan nefret ediyoruz değil mi? Doğru. Hastalık Tanrı'nın istediği değil. Bunu anlatmak istemiyorum. Ama Tanrı her kötülükten bir iyilik çıkartabilecek güçte olan bir Tanrı sevgili kardeşlerim. Amin. O zaman burada İsa'nın yaptığı ya da Tanrı'nın yaptığı istediği bir hastalık yok. Ama mevcut hastalığa İsa Mesih'in Efendimiz'in sunduğu bir yanıt var. Sunduğu bir çözüm var. Ne diyor? Tanrı'nın adını yüceltilmesine yardım edecek. O yüzden İsa biraz sonra göreceksiniz acele etmiyor. Seviyor o kişiyi ama acele etmiyor. Çelişki mi var? Hayır. Çünkü İsa daha büyük bir resme bakıyor. Biz genelde imanlar olarak kısa olana bakıyoruz. Anlık çözümler istiyoruz. Belim ağrıyor iyileşsin. Param yok para gelsin. İşim yok işim gelsin. Ama Tanrı o sıkıntı içerisinde belki size bir şey öğretmek istiyor. Daha büyük bir resmi görmenizi istiyor. Tanrı'nın işlerinin açığa çıkması için yaşamlarınızda, onun adının yüceltilmesi için Tanrı bu acıyı, bu sıkıntıyı, o dert her neyse, ruhsal, fiziksel, maddi, manevi bilmiyorum, bunu kullanabilir. Ama bizim gözümüz ve yüreğimiz nerede? Hani bugün kardeş dedi, sakin olun. Sakin olun. Çünkü Tanrı kontrolde. Bakın, çoğumuzun burada çocukları var. Eğer şimdi yukarıda çocuklarından biri düşüp ağlasa, buradaki anne baba kalkıp ona koşmaz mı? Aç kalsa ekmek vermez mi? Bir yeri kesilse doktora götürmez mi? Yemez yedirir, içmez içirir değil mi? Çoğu anne baba bilir uykusuz kaldığımız gecenin adli hesabı yok. Niye yaptık? Yani biz günahkar ve zayıf olduğumuz halde, bugün var yarın yok olacağımız halde, Tanrı ile kıyaslandığında güçsüz olduğumuz halde bunları yapabiliyorsak, babanın, ebedi babanın, güçlü babanın, kutsal babanın bizimle ilgileneceği kesin değil mi? Bu zorlukta bize bir şey öğreteceği kesin değil mi? Yapamaz mı? Buradan son örnek olarak şunu söylemek istiyorum. Anne babalara soruyorum. Hanginiz çocuğunuzun başındaki saçların sayısını biliyor? Hanginiz? Çok saç kestirdiniz çocuklarınızı ama sayısını bilmiyorsunuz. Ama o biliyor. İşte bu kadar iyi tanıyor bizi. O yüzden ona güvenebiliriz. O yüzden İsa bunu dediğinde buna amin diyorum. Bu Tanrı'nın adının yücelmesine sebep olacak. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi 11:5'te. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu duyunca Bulunduğu yerde iki gün daha kaldıktan sonra öğrencilere Yahudi'ye dönelim dedi. Bak iki gün bekliyor, haberi duyuyor, seviyor ama gitmiyor. Öğrenciler Rabbi dediler. Yahudi yetkililer demin seni taşlamaya kalkmışlar çünkü İsa her zaman hizmet ediyordu. Yine oraya mı gidiyorsun? Dikkat ediyor musunuz? Öğrenci hani ana bakıyor. Seni taşladılar. Çünkü sen ciddi konuşuyorsun, ciddi büyük işler yapıyorsun, onların geleneklerine karşı geliyorsun. Çünkü İsa yasaya değil ama geleneklere karşı geliyordu, doğru. Tapınağa değil ama tapınaktaki uygulamaya karşı geliyordu. Ve Ferisilerin bu canını sıkıyordu. Ve Ferisilerin kışkırtmasıyla insanlar onu taşlamak istiyordu. Yine oraya mı gidiyorsun? Ama İsa dikkat ederseniz olaylara bakmıyor. Öğrenciler olaylara bakıyor. Etki tepkiye bakıyor. Ama İsa babanın yüceliğine bakıyor. Babanın egemen ve kontrolde olduğuna bakıyor. Ve ona doğru gidiyor. Bu yüzden bekliyor. Tehlikeli yere bu yüzden gidiyor. Çünkü onun için tehlike o hizmeti yapmamak. Orada başına gelecek olan şey değil. İsa şu karşılığı verdi. 9'da. Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler çünkü kendisinde ışık yoktur. Bu sözleri söyledikten sonra dostumuz Lazar uyudu dedi. Uyudu diye ekledi. Onu uyandırmaya gidiyorum dedi İsa. Öğrenciler ya Rab dediler. Uyuduysa iyileşecektir. Çünkü İsa'nın insanları iyileştirdiğini elçiler de biliyordu. Çünkü 3 yıl onun yanındaydılar. Buna bizzat tanıklık ettiler. İsa Lazar'ın ölümünden söz ediyordu ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sanmışlardı. Bak çok ilginç. Yine dünyası olarak görüyorlar. İsa bekliyor. Uyuduysa doğru onu uyandırır kaldırırsın ve iyileştirirsin. Defalarca gördük. Ama İsa ölümden bahsediyordu. Çünkü henüz imanları köklenmemişti elçilerin. Zaten Pentekost gününden sonra kutsal ruhu aldıktan sonra onların gerçek anlamda değiştiğini hizmet eden öğrencilikten elçiliğe geçtiklerini görüyorsunuz. Öğrenciyken hata yaparsınız. Burada öğretmenler var. Öğrenciler birçok kez hata yapıyor. Ama öğrenci öğretmeni gibi olmaya başladığında hata oranı düşüyor, azalıyor. Henüz öğrenciler, elçi değiller. Bu yüzden her şeyi tam görmüyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara dedi ki açıkça Lazar öldü. Ve ilginç olarak devam ediyor 15'e. Diyor ki iman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Şimdi onun yanına gidelim. İkiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim onunla birlikte ölelim dedi. Şimdi Thomas o şüpheci Thomas. Değil mi? Hani dirilişine inanmayan Thomas. Yine burada sahneye çıkıyor. Yapacak bir şey yok. O liderimiz, önderimiz, öğretmenimiz. Biz onun öğrencisiyiz. Onu izliyoruz. Taşlanacağız. Büyük ihtimalle. Zaten topu topu 12, 13, 15 kişiyiz. Biz de ölelim. Yapacak bir şey yok. Yani yine insansal bir gözle insansal bir yanıt veriyorlar İsa'nın yaklaşımına. 17'de İsa Betanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Betanya Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Aslında yakın bir yer. Yani 15 ok atımı demek bizim zamanımızın ölçüsüyle 3 kilometre. Ne olsun buradan küçük alım alt tepeme olur. Attım. Aslında yürüyerek çok rahat gidilebilecek bir yer. Çok uzak bir yer değil. Yani yürüsen bir saat mi sürer? İki saat sürmez bile. Ama İsa iki gün bekliyor. Aslında yakında. 15 ok atımı bu kadar demek. 3 kilometre. Ama dikkat edin. Burada daha önemli bir şey var. İsa neyi öğreniyor? Lazar 4 gündür mezarda. O da ben biliyordu hani elçiler. 4 gündür. Şimdi bakın Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Yani değil mi? O dönemlerde sıcaklığın hani genelde 40 derece, 35 derece, 45 derece, 30 derece arası giden bir dönem. O zaman orada 4 günlük bir ölü duruyorsa bu kokmuştur. Çürümeye de başlamıştır sevgili kardeşlerim. O zaman öyle air conditionlar, buzdolapları, soğuk hava depoları yok. Öyle bir şey yok. En iyi şartlarda işte mağaralar, o da biraz serin tutar ama bir yere kadar. Birçok Yahudi 19'da kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişlerdi. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya "Ya Rab" dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Doğru söylüyor. Burada olsaydı insan olarak ölmezdi. Çünkü Rab onu iyileştirebilirdi. "Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir" dedi. Marta, "Son gün diriliş günü onun dirileceğini biliyorum" dedi. Hala o güne bakıyor. Yani şimdi İsa onu diriltmeye bakmıyor. Çünkü korktu, çürüdü, biliyor. Kendileri o mezara koydular çünkü onu. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim" dedi 25'te. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır." Amin. "Diriliş ve yaşam benim" dedi İsa. İman eden kişi ölse de yaşayacaktır. İşte kardeşlerim, kilisenin bunu iyi bilmesi gerekiyor. Bugün kilisenin bunu başta benim ve sonra sizlerin çok iyi anlaması gerekiyor. Çünkü bir gün ölüm hepiniz yakalayacak. Hepimiz yakalayacak. Ama şuna tüm yüreğimle iman ediyorum ki İsa'ya iman ettiğim için, hak ettiğim için değil, doğru, kutsal, mükemmel bir adam olduğum için değil, İsa'nın lütfundan ve sevgisinden dolayı yaşayacağım. Amin. Onun kanı aracılığıyla yaşayacağım. Bu çağrı tüm uluslar, tüm renkler, tüm diller, tüm kültürler için geçerli olan tek çağrıdır. Bu yerin ve göğün altında Tanrı'nın insanlara sunduğu tek çaredir. Tek huzurdur. Hristiyanlara, bir kısım Yahudilere, falanca bir kısım İngiliz'e, Amerikalı'ya ait bir şey değil de zaten İsa, hep söylüyorum, Yahudi'ydi ya. Orta Doğulu'ydu adam. Amerikalı İngiliz değil de. Pavlus Londra'ya bile gitmedi. Paris'e bile gitmedi. Ama bu topraklara çok gezdi değil mi? Konya'da, Lisa'da, Efes'te, Antakya'da. Zaten Tarsus'ta doğdu adamcağız. Hani kültür olarak bize daha yakınlar zaten. O zaman sevgili kardeşlerim, bunu unutmasın kilise. Diriliş ve yaşam benim. Sırf bunun üzerine vaaz yazılır ki yazdım. Bir gün onu da Rab'le paylaşacağım. Çok önemli bir konu ama bugün dağıtmamak istersen devam edeceğim. "Yaşayan ve bana iman eden kişi ölse de yaşayacak" dedi İsa. Sonra 27'de diyor ki Marta, "Evet ya Rab" dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." İşte iman ettiğimiz gerçeklik budur sevgili kardeşlerim. İsa Mesih manevi ve ruhsal anlamda Tanrı'nın oğlu, Mesih ve kurtarıcıdır. Amin. İşte bu gerçekliğe iman ettiğinizde Baba ile barışırsınız. Çünkü ölümünüzün bedelini ölerek İsa ödemiştir. Yaşamınızın fidyesini de, hediyesini de dirilişiyle size sunmuştur. Bu kadar basittir. Müjde karışık değildir. Bu kadar açık ve nettir. Bunu söyledikten sonra 28'de gidip kız kardeşi Meryem'i gizli çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor" dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem çıktı. Zaten onu teselli etmeye gelmişlerdi. Zaten onunla olmak istiyordu ve onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak "Ya Rab" dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. Bu ayeti çok seviyorum ve bundan sonra gelen ayeti çok seviyorum. Yani İsa her şeyi biliyor. Ne yapacağını biliyor değil mi? Başında söyledi. Ama Meryem gelip ağladığında, önünde eğildiğinde, içini döktüğünde, İsa hüzün kapladı diyor yüreğini. Eğer İsa Tanrı'nın oğlu Mesih ve Rabbimizse, biz babayı Mesih'te tanıyorsak, o zaman Tanrı bizim için üzülüyor sevgili kardeşlerim. Tanrı robot değil. Tanrı'nın bir hissi, bir yüreği var. Bir duygusu var. Sizi önemsiyor. Sizin çektiğin sıkıntılara göbek atmıyor. Oh olsun demiyor. Sizinle beraber üzülüyor. Yüreği sızlıyor. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ya Rab gel gör dediler. 35. İsa ağladı diyor. Kutsal yazıda iki yerde İsa'nın ağladığını görürsünüz. Bir Kudüs'e girerken bir de burada. İsa ağladı. İşte bu kadar sevdi. Peki İsa'nın ağladığı şey sadece Lazar'ın ölümü, Meryem ve Marta'nın üzülmesi miydi? Bence hayır. Çünkü o ne dedi hatırlayın, size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım. Yahudiler çıldırdı. İbrahim doğmadan önce ben varım. Başlangıçtan beri ne söylüyorsam ben oyum dedi İsa. İblis günaha düşürmeden önce de İsa oradaydı. İlk insanlık günaha düştüğünde o günden beri yüreği sızladı onun. O günden beri yüreği acıdı. Aslında Tanrı o günden beri çaresizlikten değil, insanlığın düştüğü acımasızlıktan ve ölüme olan tutsaklıktan nefret ediyordu ve bu onu yıpratıyordu. İşte bu yüzden İsa beden alıp geldi. Çaresiz insanlığı kurtarmak için. O yüzden diriliş ve yaşam benim dedi İsa sevgili kardeşlerim. Bu yüzden kilisenin bunu anlaması önemli çünkü bugün de konuştuk. Ne yapacağız 4 gün boyunca? Neyi müjdeleyeceğiz? İşte bunu müjdeleyeceğiz. Kardeş bunu anlatacak. Bu ya da buna benzer şeylere. Bir tane müjde var, 10 tane müjde yok. Vaiz belki 20 tane ama müjde bir tane. Bu çünkü insanlığın kurtuluşu içindir. Din değildir, o yüzden hep söylüyorum. Hristiyanlık din değildir. Yaşamdır, Tanrı ile ilişkidir, kurtuluştur, baba ile el ele yürümedir. Cennete giden yoldur İsa çünkü. Tek yoldur. Bu yüzden İsa ağladı, bu onu yıprattı çünkü. Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Ama işlerinden bazıları körün gözünü açan bu kişi Lazar'ın ölümünde önleyemez miydi dediler. Yine İsa derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde bir taş duruyordu. O dönemin insanları mağaralara gömülüyordu. Ve büyük taşlarla örtülürdü. İsa Marta Meryem'in akrabaları, yakınları, daha birçokları, zaten İsa bir yere gittiğinde birilerinin gelmemesi imkan yoktu o dönemde. Her zaman kalabalıklar İsa, kimi ekmek yemek için, kimi doymak için, kimi şifa için, kimisi bir şey başka için. Ama hep kalabalık vardı. İsa dedi ki taşı çekin dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, Rab o artık korktu. Muştur öleli 4 gün oldu dedi. Doğru. Marta doğru söylüyor. O korktu. İsa tekrar söyledi. İsa dedi ki ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi dedi. Bak daha önce söyledi değil mi? Bunu okuduk biz bu ayeti. İmanlı birine söyledi. Ne kadar zaman geçti ki unuttu. Ne kadar. İşte biz de çoğu zaman böyle unutuyoruz. Çoğu zaman burada amin diyoruz, haleluya diyoruz, ilahiler, kutsal dokunma, dua falan. Bir hafta sonra iş, güç, sıkıntı, dert, tasa geldiğinde ya da bazı zorluklar geldiğinde nerede imanınız? Güven nerede? Nerede Tanrı'ya kafayı kaldırıp bakmak Rab iyidir, bu zorluktan beni geçirecektir, o kontroldedir diyen yürekteki esenlik, sevinç. Nerede? Kendime de bunu söylüyorum. Ne zamana dek Marta gibi tekrarlayıp duracağız? O korktu. O dirilecek diyor, o korktu diyor. Yüceliğini göreceksin demedim mi? Bunun üzerine taşı çektiler. Çünkü İsa dikkat ederseniz hiç vazgeçmiyor hedefinden. Yani birçok değil mi engellemeler çıkıyor. O hep hedefine bakıyor. Kilise de böyle olmalı. Hedefe doğru yürümeli İsa gibi. Çünkü İsa'yı izlemeyiz, başkanı değil. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba beni işittiğin için sana şükrediyorum. Bak burada hiç inşallah maşallah yok.
Ben bir dua edeyim, Allah'ın kuluyum falan duyarsa ne âlâ gibi sözler hiç yok. Gözünü seveyim İncil'in. Hayranımdır İsa'nın sözleri. Çünkü hiç kimse onun gibi konuşmadı. İnceleyin bakın. Hiçbir, lan Yahudiler bunu söyledi değil mi? Bu adam çok farklı öğretiyor. Hiç kimse onun gibi konuşmadı. Nereden geliyor bu yetkisi? Baba beni işittiğini biliyorum. Bunun için sana şükrediyorum. Bak 42 diyor ki, beni her zaman işittiğini biliyordum ama bunu niye söylüyorum diyor Tanrı orada. Çevrede duran bu halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim diyor. Çünkü duysunlar. Çünkü duyacak ama anlamayacaklar. Bakacak ama görmeyecekler dedi İsa. Tevrat söyledi, Yaşaya söyledi, Pavlus söyledi, İsa söyledi. Çünkü duymuyorlar. Duysalar da unutuyor. Buradan giriyor, buradan çıkıyor sevgili kardeşlerim. O zaman biz unutmayalım. Çünkü yazılar elimizde. Herkesin elinde kutsal kitap var. Hamdolsun 2000 yıl önce gibi değiliz. 30 lira 40 lira veren alabiliyor kutsal kitabı ya da internetten okuyabiliyor. Eskiden bu yoktu. Ama bunları duyacak ve kalıcı olarak yüreklerimizi saklayacak mıyız? Ve 43, bunları söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık diye İsa bağırdı. Bakın, dünya var oldu, var olalı. İlk günahtan, ilk insandan son ne zamansa bilmiyorum. Onu Rab biliyor. O gün gelene dek. O zamana kadar pardon. Sonra çünkü imanların birçoğu yaptı bunu. Elçiler, Petrus, Paulus ve diğerleri hala kilise yapıyor. Ama o güne kadar hiç kimse bu anlamda 4 günlük ölüye dışarı çık diye bağırmadı. Şimdi orada izleyen sade vatandaşlardan biri olduğunuzu düşünün. Zaten sıcaktasınız, mutlaka bir gölgeye gitmişsinizdir. Olay büyük. Bir mağara var. Bir adam karşısında. Taşı çekiyorlar zorla, büyük bir taş. Herkes açmasın diye büyüktür o taşlar. Ve şimdi biri o boş mezara bağırıyor. Ne hissederdiniz? Ne konuşurdunuz yanındaki arkadaşında? Yani şunu der miyiz haşa? Ya bu adam deli mi, ne yapıyor yani? O adam, biz yeni gömdük yani, 4 gün oldu. Çürüdü, kokusuna bak, buraya geldi yani, taş çektiler. Sinekler uçuyor, kokuyor, görmüyor musun? %100 sinekler çıktı. Çünkü kurtlanmaya başlıyorsun. Lazar dışarı çık. Peki ne oldu? 11:44. Ölü elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere onu çözün, bırakın gitsin dedi. İsa gayet sakin değil mi? Ne olacağını biliyor. Bırakın gitsin. Gayet o doğal, o heyecan yapmıyor. Ah dışarı çıktı ya, tuttum, attım tuttu. Böyle bir şey yok. İsa böyle bir piyango çekmiyor. Ne de yapmak istediğini biliyor. Baba ile ilişkisi var. Yetkisini biliyor. Gücünü biliyor ama insanlar bilmiyordu sevgili kardeşlerim. O yüzden dedi baba, halk için söylüyorum. Ben zaten ne olduğumu ve kime ait olduğumu biliyorum. Nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Ama o ağladı sizler için. Kurtulasınız diye. İşte ölümü yendi mi yenmedi mi tartışma yapılıyor. Dirildi mi dirilmedi mi İsa geli. İsa diriltti mi? Herkesin, hem de inanmayanların gözünün önünde. Orada inanmayanlar inananlardan daha fazlaydı. Zaten sonraki bölümleri okuyun. Ferisler diyor ki ne yapacağız biz bu adama? Dünya onun peşine takıldı. Ne yapacağız bu adama? Hem inanmıyorlar ama hem de gücünü kabul ediyorlar. Çünkü ortada bir güç var. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarına gelen Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Amin. Biraz böyleyiz. Şimdi dürüst olalım. Bir şey görmek istiyoruz. Thomas gibiyiz. Hani kendim için söylüyorum, şimdi size söylemiyorum. Ben onun ellerine dokunacağım arkadaş. Ben onu gördüm. Elini deldiler, ayaklarını deldi. Hatta bir tane Romalı bızlağı da soktu. Ben oradaydım. Öldü adam ya. Dirildiğini inanmıyorum. Petrus boşa bana anlatma. Meryem boşa anlatma. Yok melek gördüm. Taş çıktı gitti. Anlatma bana. Ben görmeliyim dedi Thomas. Ama sonra İsa dedi ki ona, ellerime dokun Thomas. Değil mi? Birdenbire gözüktüğünde. Gördüğün için mi iman ettin? Rab, iman ediyorum diye önünde secde etti. Hatta ne dedi? Tanrım ve Rabbimsin dedi orada. Gördüğün için mi iman ettin için? Ettin. Görmeden iman edenler ne mutlu dedi İsa. İşte bu sizsiniz. Bu kardeşler sizsiniz. Siz Tanrı'nın halkısınız bu yüzden. Bu yüzden yaşamınız var. Buna iman ettiğiniz için. Bir gün İsa'nın önüne çıkacaksınız. O zaman neye iman ettiğinizin ödülünü sevinçle alacaksınız sevgili kardeşi. Tanrı'nın yücelini görmek, hani diyor ya hep İsa, Tanrı'nın yücelini göreceksin. Bu ölüm Tanrı'nın yüceltilmesine sebep olacak. Peki ne demek bu? Ayrı bir vaaz konusu ama Tanrı'nın yücelini görmek demek İsa'yı gerçekten görmek demektir sevgili kardeşlerim. İsa'yı görmek de babayı görmektir. Amin. Neden? Bunun aksini iddia eden bir elçi daha vardı. Thomas'a benzer. Filipus. Ne dedi? Rab, sen güzel konuşuyorsun. Büyük işler de yapıyorsun. Hamdolsun biz de seçtin. Ama şimdi sana bir şey rica edeceğim senden. Ya bize şu babayı göster, bu bize yeter. Bak. Hani kestirmeden gidiyor. Gene insan aklı. Tamam mı? Elçisin ama işte insan. Bize babayı göster. Şimdi Türkçe'de bir laf söylenirdi ama ben bunu demeyeceğim. Değil mi abi? Filipus, ya Rab bize babayı göster. Bu bize yeter dedi. Çeviremez, ondan söylemiyorum. İsa Filipus'a dedi ki, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Amin. Bak, bunca zamandır sizinle birlikteyim. Onlar imanlı değil miydi? İsa seçmedi mi onları? E ne diyeceğiz şimdi onlara? Yani biz olsak değil mi Ozan? Sen yönetici adamsın. İkinci gün kapına ne koyarsın bu adamları? Ulan kaç kere gösterip anlatacağım? Daha tanımadın mı beni? Ama hamdolsun Rabbimiz lütufkar bir Tanrı. Eğitiyor çünkü o öğretmen değil mi? Onlar öğrenci. Onun için dedim henüz öğrenciler, elçi değiller. Burayı da elçi, burayı da öğrenci yaptık ama neyse. Şimdi o yüzden sevgili kardeşlerim, bu yüzden işte duyacak ama anlamayacaklar dedi İsa. Anlamalıyız, tanımalıyız. Sen nasıl olur da bize babayı göster? Bana iman, göster diyorsun. Benim babada, değil mi? Babanın da bende olduğuna iman etmiyor musun dedi İsa. Bak, benim babada, babanın da bende olduğuna iman etmiyorsun. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Hani anlamıyorsanız bile, ya şu bak 4 günlük ölüyü dirilttim değil mi? Baba yaptı, kutsal ruhla yaptık. Hiç olmazsa bundan dolayı bir iman edin. Güvenin artık bana. Bak kaç tane ölüyü dirilttim. Kaç kişiyi doyurdum. Kötü ruhlar önümde secde etti. Cüzzamlar temiz kılındı. Her türlü illet, kötrümler, günahları bağışlandı. Ayağa kalk, damlardan inenler kalktı. Daha ne görmek istiyorsunuz? Kutsal yazılar benim hakkımda yazdı. Davut bahsetti, Musa bahsetti, Yaşaya bahsetti. Musa benim hakkımda yazdı. İbrahim'e verilen, Yakub'a verilen söz bende gerçekleşti. Daha ne istiyorsunuz? Bir insanın kendini kanıtlayabilmesi için hakikaten kardeşler daha ne yapması lazım ya? O olduğunu kanıtlaması için sizce daha ne yapması lazım? O yüzden halkım için üzülüyorum. Bu halk için üzülüyorum. Bazen ağlıyorum. Ya Rab diyorum ki aç gözlerini. Senin yüceliğini görsünler. Bu kadar büyük bir görkemli biri varken kimi izliyorsunuz ya? Kimi izliyorsunuz? Bu bırakılır mı bu adam? Eğer daha iyi birini bulup gösteriyorsan bana göster, ben de onu izleyeceğim. Ama ben bulamadım. Daha ne yapsın? Ya canını bile verdi, daha ne yapsın ya? Ne yapsın? Ne yapsın? Şükretmek ve teşekkür etmek için daha ne yapması gerekiyor? Ama birçok Yahudi gene inanmadı biliyor musunuz? İşte gurur, nefret, ön yargılar, küçük olsun ama benim olsun diyen şu iğrenç yüreğimiz yok mu? Bu yüzden bunu bile reddettik. Kilise böyle olmasın. Ha canım biz imanlıyız, böyle olmayız demeyin. 7 kiliseye mektup yazıldı, 6 tanesi fırça. Ilıksın dedi İsa. Nereden düştüğünü hatırla. Ya soğuk ol, ya sıcak ol. Çünkü kandilini gelip söker alırım dedi. Bunu söyleyen gene İsa, kiliseye söylüyor. Benim sözüm değil. O zaman ne gördüğümüz, ne anladığımız ve ne dilediğimiz çok önemli sevgili kardeşlerim. Bu yüzden gözlerimizdeki ve yüreklerimizdeki taşların çekilmesi, kalkması gerekmektedir. Kilisenin ve İsa'ya iman edenlerin Mesih'in şu sesini işitmelidirler. Dışarı çıkın. İsa bugün nasıl Lazar'ı çağırdıysa dışarı çık Lazar diye. Şimdi İsa kilisesine diyor ki dışarı çıkın. Hem yüreklerimizdeki taşlardan çıkalım hem de kaybolmuş bir sürü insan var değil mi? Yok mu? İşte bu hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu daha doğrusu bu hizmeti yapacağız. Yaşam kilisesi olarak. Binlere, yüzlere, Rab dilerse toplamda 10.000'lere ulaşmak istiyoruz. 15 milyonluk şehirde yaşıyoruz çünkü. Biz duyurmazsak kim duyuracak? Biz anlatmazsak dışarı çıkın, ölümden yaşama geçin, günahlarınızdan kurtulun demezsek kim anlatacak? Sorumluluk bizim değil mi şimdi? O gün Petrus'undu, o gün Pavlus'undu, şimdi senin, şimdi benim. Sonra çocuklarımızın, sonra torunlarımızın, Rab gelene kadar. Hristiyanlar, eğer Lazar içeride kalsaydı, birçokları imade kurtulmayacaktı değil mi? Değil mi? Bu mucize olmasaydı. Tanrı'na da yüceltilmeyecekti. Ama birçokları bu mucize aracılığıyla kurtuldu. İmanların da imanları büyüdü, teşvik aldılar. Hristiyan olarak ilk imanlar gibi dua etmeli ve birlik içerisinde hizmet etmeliyiz sevgili kardeşlerim. Bakın, sürüden uzak kalanı kurt kapar diye bir lafımız var değil mi bizim? İblis hiç boş durmuyor. İblis aç aslan gibi, bak İsa kedi demedi, aç aslan gibi dolaşıyor. Nerede dolaşıyor zannediyorsunuz iblis? Yani dışarıda mı? İman etmeyenlerin, Hristiyan olmayan yanında mı? Hayır. Kaybolan kaybolmuştur. Kaybolmuş, bulunmuş olanla bulunmuş olanı yok etmek için iblis uğraşmaktadır. Yaşamınızı sizden çalamaz ama sizi arabeks bir imanlı hayat yaşatıp kendinizden başka hiç kimseye hayrınız olmayan imanla yaşayıp ölmenize sebep olabilir. Çünkü sizin aracınızda binler, on binler kurtulabilir. Paulus tek başına, değil mi? Kutsal kitabın yeni ayetin yarısını yazdı. On binlere, milyonlara ulaştı hizmeti. Bir adamın doğruluk ve sadakati sayesinde. Niye bu siz olmayasınız? Kutsal bunu siz yapamaz mı? Yapamaz mı? Afrika'da değil mi ölüler dirilmiyor mu? Çin'de, Hindistan'da duyuyoruz. Şimdi ölüler diriliyor. İmanlar yapıyor. Hem de hiçbir şeyleri yok. Paraları yok. Teoloji eğitimleri yok. Bir tane kutsal kitapları var. 4 kişi hizmet ediyorlar. Ama camiden çıkan cenazenin üzerine atladılar. Dirildi. Adam dirildi. Hedefini kesiyorlardı Etiyopya'da. Dirildi. Ve dirilen kişi şunu söyledi. Bu adama dokunmayın. İsa beni getirdi. İsa gerçektir. Bütün köy iman etti. 2 yıl önce. Etiyopya'nın küçük bir fakir köyünde. Şimdi yine oluyor. İsa ne dedi? Bana iman eden benim yaptıklarımı yapacak demedi mi? Markos'ta imanlarda belirtiler şunlardır demedi mi? Cinleri kovacaklar, hastaları iyileştirecekler, zehirliler bile dokunmayacak onlara demedi mi İsa? Bunu söyleyen kişi, bunları yapan kişi değil mi? O zaman kilisenin uyanması, yüreklerinden ve gözlerinden taşı çekmesi gerekmektedir. Elçinin şey 4'te şöyle diyor. 4:29-30 ve şimdi ya Rab dedi, elçiler dua ediyor. Şimdi ne yapmamız gerektiğini söylüyorum. Onların savurduğu tehditlere bak. Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek, belirtiler ve harikalar yapmak için bize elini uzat. Kilise bunu unuttu. Ayinler yapan, pazardan pazara giren dernek kulüp gibi olduk. Ama dua ne? İlk imanların duası. Hasta iyileştirmek istiyoruz. Cinleri kovmak istiyoruz. Belirtiler ve mucizeler yapmak istiyoruz dedi değil mi elçiler? Bizim örnek almamız gereken kişiler bunlar değil mi? O zaman bunu yapmalıyız. Ve birlikte dikkat ederseniz dua ediyorlardı. Ben evdeyim, evden dua ederim. Uzun süre yaparsan olmaz kardeşim. İncil'de hep bir birliktelik söz. Çağrı, kurtuluş kişiseldir, kabul ediyorum. Ama hizmet, ruhu, aile, birlikle ilgili bir şeydir. Kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Hiç kimse. Duaları bitince toplandıkları yer sarsıldı. Kutsal ruhla doldular ve Tanrı'nın sözünü cesaretle duyurmaya devam ettiler. Demek ki kutsal ruha ihtiyacımız var. Ondan sonra hizmet egemen olacak. İnanılan topluluğun yüreği ve düşünceleri birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor ve her şeyini ortak kullanıyorlardı. Kabul ediyorlardı. Elçiler Rab İsa'nın ölümden dirildiğine çok etkili biçimde tanıklık ediyorlardı. Tanrı'nın büyük lütfu hepsinin üzerindeydi. Amin. Lütuf lazım. Bugün de konuştuk değil mi? Lütuf. Lütuf lazım. Kardeşim söyledi. Peki lütuf nasıl gelecek? Kutsal Ruh'tan gelecek. Kutsal Ruh'la dolup lütufkar bir yüreğimiz olduğunda Mesih gibi, Pavlus gibi hizmet etmeye başlayacağız. Merhametle. Ve her şeyimizi ortak paylaşacağız. Bir kardeş açsa diğeri tok yatmayacak. Bir kardeş çıplaksa diğeri kürkle yatmayacak. Bir kardeş evliyse, evi varsa diğeri evsiz sokakta yatmayacak. Çünkü Hristiyanlara bu yakışmaz. Bize bu yakışmaz. Biz evimize sevinçle yemek yerken biri 4 gündür, 3 gündür yemek yemiyorsa kilise olup olmadığımızı düşünmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok şey yapamayabiliriz. İmkanlarımız sınırlı. Yeni bir kiliseyiz. Ama bir çorba verebiliriz değil mi? Bir ekmek verebiliriz. Bir hırkamızı paylaşabiliriz. Petrus çok önemli bir şey söyledi İsa'ya. Dedi ki, son bitiriyorum kardeşler. Luka 18:28'e diyor ki Petrus, bak biz her şeyimizi bırakıp senin ardından geldik dedi İsa'ya Petrus. Doğru. Seçildikleri zaman hatırlayın adam balık tutuyor. Biri geliyor diyor ki kalk beni izle. Şimdi hakikaten düşünün. Şimdi Ozan'a biri geliyor diyor ki bırak şimdi her şeyi. Karını, çocuklarını, işini gel beni izle. Bir dakika ne oluyor? Ama onlar gittiler değil mi? Biz bunu çok okuyarak geçiyoruz ama gittiler ya. Çok önemli bir şey bu sadakat. Ardından geldik. Peki ne olacak dedi. Biz gerçekten o gün Petrus'un verdiği cevabı vermeye, eylem vermeye hazır mıyız kilise olarak? Yani İsa bizi bir şeye çağırdığında kalk, her şeyi bırak. Her şeyi bırak. Planlarını, hayallerini, eğitimini, durumunu, kariyerini, aklını, aileni, her şeyi bırak. Şimdi gel beni izle. Derse, bir meleğini gönderip ya da kendisi gözükürse ne cevap vereceğiz? Bunu yapabiliriz ha. Zaten söylüyor. İsa cevap verdi Petrus'a. İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği uğruna evini, Luka 18:29, evini, karısını, kardeşlerini, annesiyle babasını ya da çocuklarını bırakıp da bu çağda bunlardan kat kat fazlasına ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşamayacak hiç kimse yoktur. Amin. Yani Tanrı sana diyor ki bırakırsan ben merhametsiz Tanrı değilim. Sana çok daha fazla çocuk, çok daha fazlasını geri vereceğim. Büyük bir aile vereceğim sana Eyüp gibi. Doğru. Rab yapabilir. Çünkü Tanrı despotça seni çağırmıyor. Ama daha yüce bir şeyi görmeni istiyor Tanrı. Daha büyük bir planı görmeni istiyor. Daha büyük bir amacı görmeni istiyor. Bunun için seni çağırıyor. Sonuç olarak sevgili kardeşlerim, yüreklerimizde, gözlerimizde ve kilisemizin kapılarındaki taşlar kalksın, açılsın ve bunlar olmasın. Taş olduğu sürece ölü kalacağız. O ama taşları çekersek diri olup Tanrı oğlunun adının yüceltilmesine hep birlikte hizmet edeceğiz. Amin. Rab hepinizi çok bol bol bereketlesin. Geldiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Esen kalın sevgili kardeşlerim. Amin.